Ayrım 2. TMMOB Engelli Çalıştayı. Sayfa 12. Yine Devlet Memurları Kanunu'nda günlük çalışma saatlerinin tespitinde başlama ve bitiş saatleriyle öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı olarak belirlenebilir diğer devlet memurlarından. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde, çalışma saat ve usulünün tespitinde ise özürlü memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez denilmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun yeniden işe alıştırma başlığı altında malullük aylığı bağlanan devlet memurlarından çalışma gücünün artılabileceği umulanlar eski sınıflarında ya da yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere İşe alıştırmaya tabi tutulurlar. Elektronik Haberleşme Kanunu 5809 sayılı teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması ilkesine yer vermiştir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda Bakanlar Kurulu Emlak Vergisi Kanunu ile özürlü bireylerin Türkiye sınırları içerisinde bürüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait vergi oranlarının sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm yukarıda belirtilenlere tek meskene hisseyle sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanabilir. 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu'nda sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri, basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehberi hizmetleri, acil yardım çağrıları ve hizmetleri, internet hizmetleri gibi hizmetleri kapsayan evrensel hizmetin sağlanmasında ve hususta yapılacak düzenlemelerde düşük gelirlilere, özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların da evrensel hizmetten yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik tedbirler alınır ilkesine yer verilmiştir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda ek madde 11'de ders kitapları dahil alenileşmiş ya da yayımlanmamış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticari amaç güdülmeksizin bir özürlünün kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da özürlere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, Braille alfabesi benzeri formatlarla çoğaltılması ya da ödünç verilmesi bu kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda ölüm, hastalık, sakatlık ve işsizlik sebepleriyle işe başlatmama tazminatı dahil verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden muaftır denilmektedir. Çalışma gücünün %80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı, birinci derece sakatlar için alt üst 80 lira, askeri %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakatlar için 330 lira, askeri %40'ını kaybetmiş bulunan üçüncü derece sakatlar için ise 160 lira olarak belirlenen aylık tutarlar hizmet erbabının ücretinden indirilir. Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı da yararlanabilir. 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanunda madde 2'de Spor Genel Müdürlüğü'nün görevleri altında şunlar sayılmaktadır. Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konuyla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireyin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak yer almaktadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda malul ve sakatların kullanımına mahsus servis dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergisinden muaftır denilmektedir. 5382 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nda il özel idaresinin görev ve sorumlulukları arasında hizmetlerin yine vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulacağından bahsedilmektedir. Yine sosyal yardımlardan ve hizmetlerden bahsedilmektedir. Belediye ve büyük şehirlerde olduğu gibi gönüllü katılım ilkesinden bahsedilmektedir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda ilköğretimin kadın erkek herkesin bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretim olduğundan bahisle özürlü çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır ibaresine yer verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yine özürlerin ulaşılabilirliği için gerekli tedbirlerin alınmasından bahsedilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlığı altında işverenlerin 50 ya da daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 özürlü, kamu iş yerlerinde ise %4 özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olduğundan bahsedilmektedir. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık durumunda her ay için 700 lira para cezası kesilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından muaf tutulamazlar. 3960 sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu'nda devletin kalıtsal kan hastalıklarından talasemi ve orak hücreli anemi de dahil olmak üzere bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla özürlüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edeceğinden bahseder. Sağlık Bakanlığı'nın bunun için bütçe ayırdığından bahseder. 4736 sayılı kamu kurum ve kuruluşların ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunda belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler toplu taşım hizmetlerinde malum, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamakla yetkilidir denir. Karayolları Trafik Kanunu'nda H sınıfı sürücü belgesinin tanımı yapılmış, taşıt yolu üzerinde özürlü için ayrılmış park yerlerine park edilmesinin yasak olduğu belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1800 lira para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu maddeyi ihlal ederlerse iki katı ceza almaları öngörülmektedir. Yine Karayolları Trafik Kanunu'nda çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların sürücülerine de yayalarla aynı hükümlerin uygulandığından bahsedilmektedir. Kat mülkiyeti kanunu özürlerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde tadilatların nasıl yapılacağına dair bilgiler içermektedir. Katma değer vergisi kanunu özürlerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programlarının katma değer vergisine muaf olduğunu belirtmektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu özel eğitim kurslarına yer vermekte, özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerli olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenlendiğinden bahsetmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu genellikle eşitlik ilkesine yer vermiştir. Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarına yer vermiştir. Fırsat ve imkan eşitliği başlığında özel bir eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır denmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda sakatlık dereceleri %90'dan daha fazla olan malum ve engellerin adlarına kayıtlı taşıtlarla diğer malum ve engellerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları vergiden muaftır denmektedir. Noterlik Kanunu'nda ilgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olması durumunda işlemler özürlünün isteğine göre olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır denir. İlgilinin işitme ve konuşma özürlü olması veya yazıyla anlaşma imkanı da bulunmaması halinde iki tane tanık ve yeminli tercüman bulundurulur. Noterlik kanununda imza yerine mühür ve parmak izi kullanılması, ilgililerle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları takdirde varsa mühür yoksa sol elin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklardan biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır gibi bir açıklama yer almaktadır. Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nda amacın Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk ve tüzel kişileri ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel eğitim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli ve devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak mali destek ve bu kurumların eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel eğitim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda H H sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelenen özürlü bireylerin yurt içinden alacakları araçlar için özel tüketim vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. Aynı muafiyet özel tertibat şartı olmaksızın %90 ve üzeri özür derecesine sahip olan araç kullanamayacak durumda olan özürlülerin yakınları ya da istihdam edilen bir şoför tarafından kullanılacak araçlar için de geçerli olmaktadır. 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanunda iş kaybı tazminatı özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan personele diğer tazminatlarına ek olarak iş kaybı tazminatı ödenmektedir denir. Özürlü personele diğerlerine ödenen tazminatın iki katı kadarı ödenmektedir. 5682 sayılı pasaport kanununda diplomatik, hususi damgalı ya da hizmet damgalı pasaport alan kimselerin sıfatları ve vazifeleri devam ettiği sürece 25 yaşını geçmemiş olan bedensel, zihinsel ya da ruhsal özürlerin özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportuyla aynı nitelikte ve aynı süreyle geçerli bir pasaport verilir denmektedir. 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş yayın hizmetleri hakkındaki kanunda yayın hizmetlerinin çocuklara, güçsüzlere ve özürlere karşı istismar içeren ve şiddete teşvik eden durumda olmaması gerektiği belirtilmiştir. Genel esaslar bölümünde cinsiyet, ırk, renk ve etnik köken, tabiyet, din, felsefi inanç veya siyasi düşünce, özürlülük, yaş ve herhangi bir ayrımcılığı içermemek veya teşvik etmemek ibaresi yer almaktadır. İdari yaptırımlar bölümünde çeşitli idari tedbirler sonucu yayını durdurulan kurumların reklam içermeksizin özürlü sorunları ve benzeri yararlı konularda programlar yayınlanması gerektiğinden bahsedilmektedir. RTÜK, görevleri ve yetkileri arasında özürlülerin ve yaşlıların yayın hizmetlerine ve yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek yer almaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda özürlü çocuk doğumlarının önlenmesi için yapılması gereken tıbbi ve eğitsel çalışmalardan bahsedilip, yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyabilenlerin belirlenmesine ilişkin tedbirlerin alınmasından bahsedilmektedir. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda gebeler, hastalar ve sakatların oy verme sırasında bekletilemeyeceğinden bahsedilmektedir. Körler, felçliler ya da bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, seçim çevresinde seçmen olan akrabalarından birisinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene kimlik kartını verirken seçmen listesindeki adı karşısına imza attırır. Parmağı yoksa baş parmağı ile imza atamıyorsa hangi parmağa bastığı yazılır gibi hükümler yer alır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda kanunun amacı korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektedir. Muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarının sağlık, huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, muhtaç ve özürlülerin toplum içinde kendi kendini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonların yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır hükmü genel esas olarak Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer almaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakların bu haklardan yararlanma şartıyla finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek, sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortalarının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amaç olarak belirlenmiştir. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda da ihtiyaç içerisinde bulunan vatandaşlar için alınması gereken önlemlerden, sosyal yardımlardan bahsedilmektedir. Sosyal yardımlaşma fonunun nasıl elde edildiğinden bahsedilmektedir. Tüketicinin korunması hakkında kanunda çocukları ve özürleri istismar edici reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamayacağından bahsedilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi, özürlülükle ilgili ayrım yapmak konusunu işlemiştir. Türk Medeni Kanunu'nda da fiili ehliyet, fiil ehliyeti, fiil ehliyetsizliği, özürlerin velayeti ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda da harp mağlullerine yapılan yardımlardan bahsedilmektedir. Son olarak da Ulaştırma Bakanlığı'nın 3348 sayılı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda haberleşme genel müdürlerinin görevleri arasında düşük gelirliler, özürlüler gibi sosyal açısından korunması gereken kesimlerin evrensel hizmetten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak görevlendirilmiştir. Teşekkür ederim. Oturum Başkanı Ömer Özgül, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı. Sayın Ayşegül Badur Hanımefendi'ye teşekkür ederiz. Zaman kısıtlamamız olduğu için her konuşmada 25 dakikalık bir süremiz var. Şimdi de sözü Bilgi Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor İdil Işıl Gül Hanımefendi'ye bırakıyorum. Engellilerin haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Yardımcı Doçent Doktor İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Öğretim Üyesi. 2005 yılından beri neredeyse sadece engellilik alanında çalışan bir hukukçuyum. Asıl alanım uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku. Engellilik de zaten bir insan hakkı meselesi olarak bizim asli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Sayın Mehmet Soğancı'ya öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çok temel, çok önemli bazı hususlara değindi. Bunlardan biri bilginin iktidarı meselesi. Hukuk da bu alanlardan aslında biri. Çünkü hukukçu olmayanların hukuku sadece metine ulaşarak anlamaları hemen hemen imkansız. Yani az evvel sizlere varlığı aktarılan mevzuatın ne anlama geldiği, gerçek hayatta bunun karşılığının ne olduğu hakkında hukukçu olmayanlar veya hukuk uygulaması içinde olmayanların çok fazla bir şey bilmeleri de çok mümkün değil. O nedenle size az evvel ulusal mevzuata ilişkin olarak aktarılan bilgilerin insan hakları hukuku bağlamında ne anlam taşıdığını biraz aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ulusal mevzuat sanki çok yaygın, çok kapsamlıymış gibi görünüyor. Ama aslında boşta bıraktığı çok ciddi alanlar var. Bu bir. İkincisi, gereksiz çok ayrıntılı düzenlediği alanlar var. Üçüncüsü, ulusal mevzuatın bir kısmının düzenleme mantığı bizim kesinlikle karşı çıktığımız bir yaklaşıma dayanıyor. Çünkü engelli bireye muhtaç, bakım ihtiyacı olan, kendi işini kendi yapamayan, bağımsız yaşama yeteneğine sahip olmayan, kısıtlanabilecek ancak tanıklı imzası geçerli olabilecek, zavallı, acınması gereken insanlar mantığıyla bakan bir ulusal mevzuat var bir kısmıyla. Yeni mevzuatın bundan biraz daha ayrıldığını görmek mümkün ama uygulayıcının maalesef mantığı hala eski mevzuat mantığı olduğu için uygulamada maalesef engellilerin eşit hak ve özgürlüklerinden hakkıyla yararlanabilecek bireyler olarak görülmediğini, ne yasa koyucunun ne de yasa uygulayıcının engelli bireyi böyle görmediğini, sadece yardım, sadaka mantığıyla hala bu işin yürütüldüğünü görüyoruz. O nedenle örneğin gece vardiyasında çalışmalarına ilişkin kısıtlamalar. Çok nadir engel türünde gece çalışmak kişiyi etkiler. Tekerlekli sandalyedeki bir kişinin gece çalışmaması için hemen hemen hiçbir neden yok. Gerekli tuvalet vesaire desteği sağlanmış ise veya çok sık karşılaştığımız bir şey, kar yağdığı zaman engelli kamu personelinin izinli sayılması. Bu şu anlama geliyor. Aslında sizin kamu personeli olarak sunduğunuz hizmetin hiçbir değeri yok. Onun için o gün sizlerin yüzlerce veya binlerce engellinin işe gitmemesi hizmeti aksatmıyor. Neden? Çünkü engellilerin istihdamı aslında onlara bir hayır yapmak için sağlandığından, yoklukları da en azından kamu sektörü için herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Nitekim özel sektörde de engellilerin istihdam edildikleri konumlara baktığınız zaman, aslında olsalar da olmasalar da olur bir durumun yaygın olarak istisnalar bir kenara konulmalı, görüldüğünü belirtmek gerekiyor. Size bugün Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile ilgili bazı temel bilgileri vermek istiyorum. Bu sözleşme, az evvel eleştirdiğim mantığı tümüyle dışlayan, engelli bireyleri hak ve özgürlükler bakımından diğer bireylerden hiçbir şekilde ayırt etmeyen, bağımsız yaşam sürebilecek, muhtaç durumda olmayan, korunma ihtiyacı olmayan tam bireyler olarak tanımlıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli hakları meselesinin Birleşmiş Milletler'de de gündeme gelmesi maalesef çok kısa bir süre önce oldu. Sözleşme 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler'de tamamlandı. Türkiye sözleşmeye taraf olan ilk ülkelerden biri. 2009'da sözleşme ulusal mevzuat gereğince de onaylanarak yürürlüğe girdi. Ancak Sayın Soğancı'nın da belirttiği gibi sözleşmeye ek bir protokol var, o da denetime ilişkin bazı hususlar öngörüyor. Onu da açıklayacağım kısaca. O ek protokole Türkiye henüz taraf olmadığından o protokol bakımından Türkiye bağlı değil. Bu uluslararası sözleşmeye bir insan hakları sözleşmesine Türkiye'nin taraf olması ne anlam taşıyor? Bunu iki yönde incelemek lazım. 1. Ulusal düzlemde sizler için, bizler için, hakimler için, yasama organı için ne ifade ediyor? Buna bakmak lazım. Bir de sözleşmeye uygun davranmak veya davranmamanın uluslararası hukuk bakımından nasıl bir sorumluluğa yol açtığına bakmak gerekiyor. Anayasanın çok ünlü bir 90. maddesi var. Diyor ki, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bu şu anlamı taşır. Bir sözleşme, gereği gibi onaylandıktan ve yürürlüğe girdikten, yani resmi gazetede yayımlandıktan ve belirtilen tarihte yürürlüğe girdikten sonra, aynı bir kanunmuş gibi sizleri, bizleri ve özellikle de hakimlerle idareyi bağlar. O nedenle sözleşmenin yürürlüğe girdiği 2009 tarihinden itibaren aslında uluslararası sözleşmeden ziyade iç hukuk niteliğinde bir metinden bahsetmek mümkün. Ama uluslararası sözleşmelerde biraz daha teknik ayrıntılar var. O da şöyle. Aynı kanunlarda olduğu gibi bazı uluslararası sözleşme hükümleri ayrıntı içermez. Bazı kanunların yürürlüğü için nasıl yönetmelik çıkartarak somutlaştırmak gerekiyorsa, bazı uluslararası sözleşmelerin de iç hukukta etkili kılınması için kanunlar ve yönetmelikler çıkarmak gerekir. Örneğin sözleşme, erişilebilirlik sağlamalı diyor ama bu hemen kanun haline geldiğinde biz erişilebilirlikten ne anlamak gerektiğini bilmiyoruz. Bunu anlamak için yasa koyucunun mevzuat çıkartması, idarenin de bunu somut standartlarda gerçek hayata yansıtması gerekiyor. Ama bazı düzenlemeler hakikaten yürürlüğe girdiği an itibariyle iç hukuk hükmüymüş gibi etki doğurur. Ayrımcılık yasağı gibi, engelliye dayalı ayrımcılık yasaktır dediği zaman sözleşme, ertesi gün siz hemen işverenin beni engelli olduğum için işten attı veya başvuruda bulundum, engelli olduğum için işe alınmadım dediğinizde hakimin ama daha iç hukuk haline gelmedi, bir kanun çıkmadı, yönetmeliği de yok bunun demesi mümkün değil. Doğrudan ve sadece uluslararası sözleşmeye dayalı olarak hakimin hüküm vermeye sadece yetkisi yok, görevi de var. Bunun da kaynağı anayasanın 90. maddesi. Bu nedenle uluslararası sözleşmelerin ve özellikle de engelliler sözleşmesinin bir kısım hükmü aslında şu anda bize, idareyi, hakimleri doğrudan bağlıyor ve etkili kılınmış durumda. Bazıları içinse ulusal düzlemde bazı tedbirlerin alınması gerekecek. Bu arada yine anayasanın 90. maddesi diyor ki, eğer insan haklarına ilişkin bir uluslararası sözleşme söz konusuysa ve bu sözleşmeli iç hukuk çatışıyorsa, o zaman uluslararası hukuk uygulanır. Yani ulusal mevzuatta engelliye ilişkin veya engellileri etkileyen bir düzenleme yürürlüğe girmiş olan uluslararası sözleşmeyle çatışıyorsa, hakimin önüne gelen meselede görevi iç hukuk hükmünü uygulamamak ve uluslararası sözleşmeyi doğrudan uygulamaktır. Çünkü uluslararası sözleşmeler zaten iç hukuk haline gelirken meclis tarafından da kabul edilirler. Yani herhangi bir yasama faaliyetinden aslında hiçbir farkı yok. İkinci ayrımın sonu sayfa 19.